DTBT'e hoş geldiniz. Bugün yapay zekanın belki de en zorlandığı ama en temel yeteneklerinden birini, yani karmaşık problemleri adım adım çözebilme yeteneğini konuşuyoruz. Günümüzün büyük dil modelleri, yani LLM'ler dediğimiz sistemler, evet, hepimizi şaşırtan metinler yazıyorlar, sorulara cevap veriyorlar. Ama iş örneğin zor bir sudoku bulmacasını çözmeye veya karmaşık bir labirentte en kısa yolu bulmaya gelince, yani birden çok adımı mantıksal bir sıra içinde takip etmeyi gerektiriyor. Durumlarda yeteneklerinin sınırlandığını görüyoruz. Özellikle çok kullanılan bir yöntem var. Zincirleme düşünce, yani Chain of Thought, COT. Bu modelin düşünce adımlarını sanki hani sesli düşünür gibi metne dökmesi prensibine dayanıyor. Bu yöntem bazen işe yarasa da adımları tek tek yazdığı için hatalara açık olabiliyor. Öğrenmesi için çok fazla örnek görmesi gerekiyor ve süreç açıkçası oldukça yavaş işliyor.
Evet, tam bu noktada aslında Guan Wang ve Singapore Sapient Intelligence'daki ekibi insan beyninin çalışma şeklinden ilham alan yeni bir model önerdi. Hiyerarşik akıl yürütme modeli. Kısaca HRM, bugün biz de işte bu modelin ele alındığı makale üzerinden bir fikir alışverişi yapacağız.
Ve tartışmamızın merkezindeki soru da şu, acaba HRM beynimizin bilgiyi farklı önem seviyelerine göre, yani hiyerarşik olarak ve farklı hızlarda işleme biçimini taklit ederek mevcut LLM'ler ve onların kullandığı COT gibi yöntemlere göre daha sağlam, daha verimli ve belki de tırnak içinde daha akıllı bir yol sunuyor mu? Bu yeni mimari yapay zekanın problem çözme yeteneklerinde gerçekten bir sıçrama yaratabilir mi? Ben HRM'in mevcut yöntemlerin önemli kısıtlamalarını aştığını ve yapay zeka için ileriye doğru atılmış büyük bir adımı temsil edeceğim.
Ben ise HRM'nin kesinlikle ilgi çekici bir gelişme olduğunu kabul etmekle birlikte bazı potansiyel sınırlamalarına dikkat çekeceğim. Ayrıca mevcut yaklaşımların özellikle de COT'ini, değerini ve başarısını da göz ardı etmememiz gerektiğini vurgulayacağım.
O halde kendi pozisyonumu açıklayarak başlayayım. Şimdi bugün yaygın olarak kullanılan transformer mimarisine dayalı LLM'ler aslında yapısal olarak baktığımızda bilgiyi işlerken belirli sayıda sabit katmandan geçiriyorlar. Bu durum çok sayıda adımdan oluşan karmaşık mantık zincirleri kurma veya uzun vadeli planlama yeteneklerini doğal olarak sınırlıyor. Yani mimarileri bir nevi sağ kalıyor diyebiliriz. COT yöntemi bu sığlığı aşmak için bir çözüm gibi sunuluyor ama bana göre biraz geçici bir destek. Hani bir koltuk değneği gibi. Çünkü düşünce adımlarını kelimelere dökerek ilerliyor. Bu da hem süreci yavaşlatıyor hem de modelin en ufak bir dilsel hatada tüm çözüm zincirini bozma riskini artırıyor. Ayrıca yeni bir problem türünü öğrenmesi için binlerce, on binlerce COT örneği görmesi gerekebiliyor. Bu da pek verimli değil açıkçası.
Bu eleştirilerinde haklılık payı olduğunu görüyorum ancak izin ver farklı bir perspektif sunayım.
Tabii. HRM ise bu sorunları temelden farklı yaklaşıyor ve ilhamını doğrudan beynimizin çalışma prensiplerinden alıyor. Şöyle düşünebiliriz, iki ana bölümden oluşuyor gibi. Biri daha yavaş çalışarak genel planı, stratejiyi belirleyen bir üst düzey yönetici modül, makalede H modülü diyorlar buna. Diğeri ise çok daha hızlı çalışıp bu planın adımlarını detaylı hesaplamaları yapan bir alt düzey uygulayıcı modül. Buna da L modülü diyelim. Tıpkı bizim bir problemi çözerken hem genel bir strateji belirleyip hem de anlık adımları atmamız gibi, bu katmanlı yapı ve farklı hızlarda çalışma prensibi, modelin teorik olarak çok daha fazla işlem adımını gerçekleştirmesine, yani çok daha derin düşünebilmesine olanak tanıyor. Makalede buna hesaplama derinliği diyorlar. Ama en çarpıcı kısım şu, HRM sadece 27 milyon parametre gibi. Günümüz standartlarına göre oldukça küçük bir model. Zor görevlerde müthiş bir başarı sergiliyor.
Sadece 1000 örnekle mi?
Evet, sadece 1000 örnekle. Örneğin, en zor seviye sudoku bulmacalarında veya çok büyük labirentlerde en kısa yolu bulmada neredeyse %100'e yakın doğruluk elde ediyor. Aynı görevlerde milyarlarca parametreli, en gelişmiş COT yöntemleri ise tamamen çuvallıyor. Yani başarı oranları %0. Sıfır. Dahası yapay genel zeka potansiyelini ölçmek için tasarlanan zorlu AGRG testlerinde bile kendisinden kat ve kat büyük modelleri geride bırakıyor.
Ben konuya biraz daha temkinli yaklaşıyorum. HRM'nin beyinden esinlenen bu hiyerarşik yapısı ve özellikle az veriyle elde ettiği ilk sonuçlar kesinlikle ilgi çekici. Bunu teslim ediyorum. Ancak mevcut LLM'lerin ve KOTI yöntemlerinin geldiği noktayı ve özellikle dil anlama, metin üretme gibi alanlardaki başarılarını da küçümsememek gerek. KOTI tüm eleştirilere rağmen birçok pratik uygulamada işe yarayan, en azından modelin ne yapmaya çalıştığını bize adım adım göstererek bir şeffaflık sunan bir yöntem. Ayrıca LLM'ler de sürekli gelişiyor, daha verimli hale getiriliyor. HRM'nin başarısı etkileyici, evet, ama bazı kritik sorular var aklında. Örneğin bu başarının ne kadarı sudoku, labirent gibi kuralları çok net, adeta bir oyun veya bulmaca formatındaki belirli algoritmalara dayalı görevlere özgü, gerçek dünyanın karmaşıklığını, belirsizliğini veya dilin inceliklerini içeren problemlerde, örneğin bir hukuki metni analiz etmek veya karmaşık bir sosyal dinamiği anlamak gibi nasıl performans gösterir? Bunu henüz bilmiyoruz. Modelin hiyerarşik yakınsama ve yaklaşık gradyan gibi kendine özgü yeni teknik mekanizmalarının farklı türdeki veri setleri ve görevlerde ne kadar istikrarlı çalışacağı, daha büyük modellere veya daha karmaşık problemleri ölçeklenip ölçeklenemeyeceği de henüz tam olarak kanıtlanmış değil bence. Makalede sunulan karşılaştırmalara baktığımızda özellikle Chioti modellerinin %0 başarı gösterdiği görevlerin seçilmesi, hani HGLM'in güçlü yanlarını vurgulamak amacıyla yapılmış olabilir. Bu görevler zaten Chiotil'in doğası gereği zorlanacağı türden problemler olabilir. Yani HGRM genel amaçlı bir akıl yürütme motoru mu, yoksa belirli türdeki algoritmik problemler için özel olarak tasarlanmış çok başarılı bir araç mı? Bu ayrımı yapmak için daha fazla ve çeşitli testlere ihtiyaç var. Son olarak beyin benzetmesi ilham verici olsa da modeldeki H ve L modüllerinin beyindeki belirli korteks bölgeleriyle birebir aynı işi yaptığını söylemek için henüz çok erken. Bu sadece bir benzetme, bir analoji.
Bu noktada farklı bir perspektif sunmak isterim. Özellikle hesaplama derinliği ve mimari farkı konusunda. Şimdi, standart transformer modellerinde bilgiyi işleyen katman sayısı sabittir dedik. Bu, teorik olarak çözebilecekleri problemlerin karmaşıklığını sınırlar. Yani ne kadar büyük olursa olsun model, belli bir karmaşıklık seviyesinin üzerindeki problemleri çözmekte zorlanırlar. HRM'in hiyerarşik yakınsama adını verdikleri mekanizma tam da bu sınırı aşmayı hedefliyor. Şöyle düşünebiliriz, alt modül L, hızlıca belirli sayıda adım atıp, diyelim T adım, bir ara sonuca ulaşıyor ve duruyor. Sonra üst modül H devreye giriyor, genel duruma bakıp yeni bir yön belirliyor ve alt modülü bu yeni hedefle tekrar çalıştırıyor. Bu H arasındaki paslaşma defalarca, diyelim N kere tekrarlanabiliyor. Bu sayede model toplamda N çarpı T kadar etkili hesaplama adımı gerçekleştirmiş oluyor. Yani standart bir modelin yapabileceğinden çok daha derinlere inebiliyor, daha fazla adım atabiliyor. Makaledeki şekil 2 de bunu güzel gösteriyor. Sudoku çözerken modelin katmanlarını genişletmek, yani her katmana daha fazla nöron eklemek pek işe yaramıyor. Ama bu HL döngüsü sayesinde etkili derinliği arttırmak performansı fırlatıyor. HRMA bu derinliği standart modellere göre çok daha verimli kullanıyor gibi duruyor.
Bu etkili derinlik kavramı teorik olarak ilgi çekici, fakat burada sormamız gereken bazı sorular var. Evet, transformerların katman sayısını artırmak da performansı iyileştirebilir. Ama bu durumda modeli eğitmek hem çok zorlaşıyor hem de çok maliyetli hale geliyor, doğru. HRM'nin bu HL paslaşmasıyla derinlik kazanması zekice, ama bu kadar derinliğe her tür akıl yürütme görevi için gerçekten ihtiyaç var mı? Belki de birçok problem için bu kadar derinlik, yani N çarpı T adım gereksizdir. Ayrıca senin eleştirdiğin KOTI yöntemi bile adımları metin olarak dışa vurarak yapay da olsa benzer bir tür adım adım ilerleme, yani bir nevi derinlik sağlıyor.
HRM ise tüm bu hesaplamayı kendi içinde bizim göremediğimiz bir gizli uzayda, latent space diyorlar, yapıyor. Bu da süreci dışarıdan anlamayı, takip etmeyi veya hata ayıklamayı zorlaştırıyor. KOT en azından bize bak şu adımları izledim diyor. HRM'de ise bu içsel süreç biraz kara kutu gibi kalıyor. Bu şeffaflık eksikliği pratik uygulamalarda sorun yaratmaz mı?
Şeffaflık önemli bir nokta, katılıyorum. Ancak eğitim verimliliği ve biyolojik benzerlik açısından HRM'nin sunduğu avantajları da göz ardı edemeyiz. Şimdi geleneksel olarak tekrarlayan sinir ağlarını, yani RNN'leri eğitmek için kullanılan BPTT diye bir yöntem var. Zaman içinde geri yayılım. Bu yöntem, modelin geçmişteki tüm adımlarını hafızada tutmasını gerektirir. Bu özellikle çok uzun diziler veya işte bu bahsettiğimiz derin hesaplamalar için muazzam bir bellek yükü anlamına gelir. Teknik olarak OT bellek derler, yani adım sayısıyla doğru orantılı olarak bellek ihtiyacı artar. HRM ise bu BPTT'ye ihtiyaç duymuyor. Bunun yerine yaklaşık gradyan denen daha akıllıca bir yöntem kullanıyor. Bu yöntemin özü, her adımda tüm geçmişi detaylıca hatırlamak yerine öğrenme için gerekli olan bilgiyi daha kompakt, daha verimli bir şekilde temsil etmeye dayanıyor. Bu sayede bellek kullanımı sabit kalıyor. O1 bellek diyorlar. Yani problem ne kadar uzun veya derin olursa olsun bellek ihtiyacı artmıyor. Bu hem eğitimi çok daha verimli kılıyor, hem de ilginç bir şekilde beynimizin öğrenme şekline daha çok benziyor olabilir. Sonuçta beynimizin de yaptığı her işin tüm detaylarını geriye dönük olarak sakladığı pek düşünülmüyor. Ayrıca derin denetim, deep supervision adını verdikleri bir teknikle öğrenme sürecini daha istikrarlı hale getiriyorlar. Ama bence en önemlisi, tekrar vurgulayayım, sadece 1000 civarı örnekle, ki bu günümüz el elemlerinin gördüğü trilyonlarca kelimenin yanında gerçekten devede kulak kalır, bu kadar karmaşık görevlerde başarılı olması, modelin bilgiyi ne kadar verimli öğrendiğini ve genelleme yapabildiğini gösteriyor. Bu, daha az veriyle daha akıllı sistemler yapabileceğimiz anlamına gelebilir.
Neden böyle düşündüğünü anlıyorum ama izin ver farklı bir açıdan yaklaşayım. Bu yaklaşık gradyan yöntemi teorik olarak kulağa hoş gelse de yaklaşık kelimesi burada kilit. Yani her zaman en doğru öğrenme sinyalini üreteceğinin garantisi var mı? Özellikle çok karmaşık, birçok ara adım içeren problemlerde bu yaklaşıklık, yani bu kestirme yol, modelin en iyi çözümü bulmasını engelleyebilir mi? Yani bu kestirme yol her zaman hedefe ulaştırır mı, yoksa bazen yoldan sapmasına neden olabilir mi? Bu konuda daha fazla kanıta ihtiyaç var bence. Az veriyle öğrenme yeteneği etkileyici, evet, ama bu başarının sebebi modelin gerçekten çok iyi genelleme yapması mı? Yoksa eğitildiği 1000 örneğin, sudoku veya birant gibi problemlerin temel mantığını kavramak için hani yeterli olması mı? Belki de bu model bu tür bulmaca çözme algoritmalarını çok verimli bir şekilde ezberliyor ama daha farklı mantık gerektiren, daha bulanık, daha gerçek dünya problemleri diyebileceğimiz işlere geldiğinde aynı başarıyı gösteremeyecek. Mevcut LLM'lerin trilyonlarca kelimeyle eğitilerek kazandığı o muazzam genişlikteki bilgi, sağduyu ve esneklik karşısında HRM'in bu veri verimliliği gerçek dünya problemlerini çözmede ne kadar değerli olacak? Biyolojik benzerlik ilham verici olabilir, evet, ama yapay zeka geliştirirken asıl hedefimiz işe yarar, güvenilir ve yüksek performanslı sistemler olmalı. Bir modelin beyne benzemesi onun otomatikman daha iyi olduğu anlamına gelmez.
Performans karşılaştırmalarına dönersek sonuçlar aslında oldukça çarpıcı. Makaledeki şekil 1'e baktığımızda özellikle sembolik akıl yürütme, mantıksal çıkarım ve planlama gerektiren ARC AGI, Sudoku Extreme, bu en zor seviye Sudoku demek, ve Maze Heart, yani büyük karmaşık labirentler gibi görevlerde HRM'in mevcut en iyi KOT kullanan devasa modelleri bile açık ara geride bıraktığını görüyoruz. KOT'un bu alanlarda %0 başarı göstermesi bence tesadüfi değil, temel bir yetersizliğe işaret ediyor. Bu yöntemler, bu tür derinlemesine ve yapısal akıl yürütme gerektiren işler için belki de doğru araçlar değiller. Ayrıca şekil 7'deki görselleştirmeler de çok aydınlatıcı bence. HRM'in farklı görevler için farklı stratejiler geliştirdiğini gösteriyor. Labirentte olası yolları aynı anda keşfedip işe yaramayanları eliyor, Bir nevi paralel arama gibi, sudokuda olası rakamları deneyip yanlışsa geri dönüp başka bir seçeneği deniyor. Buna backtracking, yani geri izleme diyoruz. ARC görevlerinde ise soyut kuralları çıkarıp çözüme adım adım yaklaşıyor. Bu da modelin körü körüne tek bir yöntem uygulamadığını, probleme göre esnek davranabildiğini gösteriyor.
Bunları çok net tanımlanmış, sembolik manipülasyon ve sistematik arama yani search gerektiren problemler. Daha çok algoritmik veya bulmaca tipi görevler bunlar. HRM'nin bu tür görevlerdeki ezici başarısı, LLM'lerin asıl güçlü olduğu alanlara, yani dilin nüanslarını anlamaya, yaratıcı metinler üretmeye, sağduyuya dayalı çıkarımlar yapmaya ne kadar genellenebilir, bu konuda ciddi şüphelerim var. ARC AGI'deki %40.3'lük başarı oranı diğerlerinden iyi olsa da hala mükemmel değil ve 100-100'den çok uzak. Kaldı ki ARC testinin kendisi de yapay zekanın genel yeteneklerini ne kadar iyi ölçebildiği konusunda tartışılan bir test. Hatta ilginç bir detay var makalede. Belirtilen doğrudan tahmin baseline'ı bile, yani KOT kullanmayan, sadece soruyu alıp cevap vermeye çalışan basit bir transformer modeli, ARC AGI testlerinden birinde %20 civarı hiç de fena olmayan bir sonuç almış. Bu durum belki de bu görev setinin KOT yöntemleri için özellikle zor olduğunu, yani karşılaştırmanın HRM'in lehine biraz dengesiz kurulmuş olabileceğini düşündürüyor. Belki de sorun KOT'nin kendisinde değil, KOT'nin bu tip görevlere uygun olmamasındadır.
Beyin benzerliği ve modelin iç temsil mekanizmalarına gelirsek, HRM'nin en ilginç ve belki de en önemli bulgularından biri, eğitim sırasında beynin korteksindekine benzer bir özellik kazanması. Hiyerarşik boyutsallık. Ne demek bu? Basitçe anlatmaya çalışayım. Modelin üst düzeydeki, yani stratejik kararlar alan H modülünün temsil ettiği bilginin, state diyorlar buna, çok daha karmaşık, çok boyutlu hale geldiği, alt düzeydeki, yani anlık hesaplamaları yapan L modülünün temsil ettiği bilginin ise daha basit, daha düşük boyutlu kaldığı görülüyor. Şekil 8'deki katılım oranı, participation ratio, PR analizi bunu nicel olarak gösteriyor. Yüksek PR, daha karmaşık ve çok yönlü bir temsil demek. Bu durum, beynimizin de genel planlar için daha zengin, anlık eylemler için daha odaklı temsiller kullanmasına benziyor. Ve daha da önemlisi, bu durum standart derin öğrenme modellerinde sıkça gözlemlenen nöral çöküş, yani model eğitildikçe temsillerin giderek daha basit, düşük boyutlu hale gelmesi eğiliminin tam tersi. Bu hiyerarşik boyutsallık yapısının, HRM'nin karmaşık akıl yürütme görevlerindeki başarısının altında yatan temel mekanizmalardan biri olması muhtemel görünüyor.
Evet. Bu boyutsallık hiyerarşisinin eğitim sırasında kendiliğinden ortaya çıkması ve fare korteksiyle şekil 8 AB ve CD karşılaştırması var makalede, bir paralellik göstermesi gerçekten şaşırtıcı ve dikkate değer bir bulgu. Buna katılıyorum. Ancak makalenin yazarları da dikkat çekiyor. Bu şimdilik sadece bir korelasyon, yani bir ilişki. Bu hiyerarşik yapının modelin iyi performans göstermesinin nedeni mi, yoksa sadece iyi performansın bir sonucu veya bir yan ürünü mü olduğunu henüz kesin olarak bilmiyoruz. Belki de model iyi performans gösterdiği için bu yapı oluşuyordur, tersi değil. Bu yapının HRM'nin başarısı için gerekli olup olmadığını anlamak için daha fazla deney yapmak, örneğin bu hiyerarşiyi kasıtlı olarak bozup performansın nasıl etkilendiğine bakmak gerekir. Beyinle kurulan bu tür paralellikler bize yeni fikirler verebilir, değerli ipuçları sunabilir, ancak bir modelin işlevselliğini ve performansını değerlendirirken bu benzetmelere gereğinden fazla anlam yüklememek, bilimsel şüpheciliği elden bırakmamak gerekiyor diye düşünüyorum.
Yani HRM, beynimizin bilgiyi farklı seviyelerde ve farklı hızlarda işleme prensiplerinden aldığı ilhamla, yapay zekanın özellikle derin ve çok adımlı akıl yürütme gerektiren görevlerdeki yeteneklerini önemli ölçüde ileri taşıyor. Çok az veriyle ve ön eğitim olmadan elde ettiği etkileyici başarılar, teorik olarak daha derin düşünmesini sağlayan mimarisi ve bellek açısından verimli eğitim mekanizmaları, mevcut LLM ve KOT paradigmalarına güçlü bir alternatif sunuyor. Ve yapay zekanın gelecekteki akıl yürütme sistemleri için heyecan verici yeni bir ufuk açıyor.
Ben ise şöyle özetleyeyim. HRM şüphesiz yenilikçi ve üzerinde düşünülmeye değer bir mimari sunuyor. Özellikle sudoku, labirent gibi belirli algoritmik problem türlerinde mevcut yöntemlerin sınırlarını zorlama potansiyeli taşıdığı açık. Ancak bu modelin başarısının ne kadar genellenebilir olduğu, özellikle dilin karmaşıklığını ve dünyanın belirsizliğini içeren görevlerde nasıl performans göstereceği ve yaklaşık gradyan gibi yeni ve henüz yeterince test edilmemiş tekniklerinin uzun vadede ne kadar sağlam ve güvenilir olduğu konularında önemli soru işaretleri var. Mevcut LLM'ler ve KOT yaklaşımlarının da sürekli geliştiğini ve birçok alanda hala en güçlü, en esnek ve pratik çözümleri sunduğunu unutmamalıyız. HRM ilginç bir araştırma yönü ancak henüz her derde deva bir çözüm değil kanımca.
Bugünkü fikir alışverişimiz yapay zekanın akıl yürütme yeteneğini daha ileriye taşımadaki zorluklarını ve HCRM gibi beyinden ilham alan yaklaşımların sunduğu potansiyel ve beraberinde getirdiği soruları bir kez daha gözler önüne serdi sanırım.
Gerçekten de konunun derinliği HCRM'in hiyerarşik yakınsama, yaklaşık gradyan, uyarlanabilir hesaplama süresi, ACT gibi özgün mekanizmaları ve eğitimle ortaya çıkan boyutsallık hiyerarşisi gibi ilginç bulguları daha fazla araştırma ve tartışmayı hak ediyor doğrusu. Kaynak materyal olan makale, bu konuya ilgi duyanlar için keşfedilecek daha pek çok teknik detay ve analiz barındırıyor doğrusu.
Bugünlük The Debate'in sonuna geldik.